Bugün konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk.
Beşerlikten insanlığa doğru giden yolculuğum için sahada çalışan, mutfakta çalışan öğretmenlerin ihtiyaçları ne olduğunu.
Genel Müdürü İsmet Berkin Ersoy.
Çok memnun oldum.
Barınaktan haber verdiler. Hayati tehlikesi var diye. Yakalayın şunu, yakalayın şunu.
Tabii oradaki mesele şu, bizim sadece kitap, defter, kalem meselesi olmadığı eğitimin. 5 yaş 2 aylıkken ilkokul 1. sınıfa başlamışım. Çok ağır bir sorumluluk ve tarihe kalacak bir sorumluluk. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. İzmir'deyiz ve Fen Lisesi'ndeyiz. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle sohbet etmenin başka bir vesilesiyle sizlerle beraberiz.
Sayın Bakanım, değerli mezunlarımız.
Okulumuzda kurulan İFL Ticaret Genel Müdürü İsmet Berkin Ersoy.
Evet, çok memnun oldum.
Ha. Koşmak istiyor. Gel gel gel gel gel. Yakalayın şunu, yakalayın şunu. Bu böyle oynuyor.
Pergel ne kadardır sizinle?
2,5 senedir ya.
2,5 yıldır. Nasıl karar verdiniz?
Bunu bir barınaktan haber verdiler. Hayati tehlikesi var diye.
Evet.
Ve böyle bir bakıma ihtiyaç duyan bir köpek olduğunu ve bu konuda yardımcı olup olmayacağımızı sordular. Biz de tabii hemen bu tarafa doğru sevk ettik. Ve o arada tabii ondan sonra da çok sayıda hayvanımızla ilgili bu tür girişimlerimiz oldu. Ama çok küçük bir çocuk gibi sürekli işte oyun oynayarak, gezerek kendini sevdiriyor.
Pergel de aslında bir marka oldu şu anda. Türkiye'nin,
evet,
Türkiye'nin
marka
bir markası. Peki Pergel'in hayat yolculuğu Ziya Selçuk'la devam edecek mi?
Ben tabii götürmek isterim. Yani büyük bir ihtimalle de öyle olacak.
Pergel sayesinde aslında birçok okulumuzun bahçesinde de hayvanlarımız barınmaya başladılar. Toplumsal bir farkındalık da olmaya başladı aslında. Bu çok kıymetli bir şey. Bunun için de ben...
Yani 20 binden fazla okuldan geri bildirim aldık. Biz de okulumuzda çeşitli hayvanları beslemeye başladık diye. Binlerce fotoğraf geldi.
Evet.
Ya o konuda.
Ama sizi çok seviyor belli yani.
Çok çok.
Sizin şöyle bir özelliğiniz var mıdır? Mesela karayoluyla seyahat ederken bir okula uğrayalım.
Tabii tabii.
Bir gözlemleyelim neler oluyor falan diye.
Yani karayoluyla gitmek için gerek yok. Habersiz gittiğim çok okul var. Amaçlı olarak, planlı olarak gittiğim okullar var. Ve hiç kimsenin haberi olmadığı için, hiçbir tören olmadığı için şaşırıyorlar birdenbire. Kimi aramıştınız filan diyorlar bazen. Ve öğretmenler için güzel sürpriz oluyor.
Evet.
Öğretmen odalarında sohbet imkanı oluyor.
Tabii Pergel şu an herhalde sizin burada olmanızın mutluluğuyla.
Pergel.
Bence... Bugün konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Nasılsınız?
İyiyiz Allah'a şükür.
Siz bakan olduktan sonra bilinçaltı kodlarımızda hep böyle sakinliğiyle yer etmiş bir isimsiniz.
Evet.
Evde de böyle hep sakin misinizdir?
Tabii sakinlik için ortam ayırmıyorum. Bu benim genel mizacımla ilgili bir konu ve...
Evet.
Her yerde, her ortamda bu sakinliğim devam ediyor. Çünkü dünyada bir sakin olarak dünyayı sakince... izlemek, olup biteni daha iyi anlamaya çalışmak için iyi bir özellik diye düşünüyorum.
Siz eğitim hayatınızı bir köy okulunda başladınız. Araştırmalarımızda bunu elde ettik. Geçmiş döneme bakıldığında en çok neyi özlüyorsunuz?
Tabii köy ortamında tabiatla çok daha fazla iç içe olmak. metropollerin, büyük şehirlerin çok karmaşık ortamlarından hani uzak olmak, çevreyi, hayvanları, tabiatı, insanları daha iyi gözlemek için sakin bir ortamın olması, çok basit ve doğal oyunlar oynama ihtimalinin ve imkanının fazla olması, köy ortamındaki ilişkilerin sadeliği, çocuklarla olan çok özgün oyunlarımız, yani sonradan kitaptan ya da bir şekilde başka kaynaklardan değil de kendi özgün olarak ürettiğimiz oyunların belki özlemi olabilir. Ama tabii hep zamanın ruhuna hürmet etmek lazım ve her zaman diliminin kendine has yetkinliği, kendine has derinliği var ve her zaman diliminde ne olup bittiğine ilişkin her zaman özlemini yaşayacağımız eylemlerde bulunmak ve yani bunun huzurunu yaşamak çok değerli.
Sizin şimdi okulda vermiş olduğunuz bir röportajda bir sınıf değiştirme durumunuz oluyor. İşte bir öğretmen arkadaşımız evet. başka bir sınıfa gönderiyor. O öğretmen arkadaşımız başka bir sınıfa gönderiyor. İlginç bir hikaye aslında ve o kişi bugün bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı oluyor.
Evet.
O dönemki sınıf arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz? Bu diyaloglar zaman zaman dönüyor mu? Muhabbet ediyor musunuz?
Tabii köy okulundan Ankara merkezdeki bir okula gelmek büyük bir farklılık. Özellikle benim çocukluğum döneminde.
Evet.
Ve bu duruma aslında eşlik eden başka bir faktör daha var. O da 5 yaş 2 aylıkken ilkokul 1. sınıfa başlamışım. Yani temel sorun bununla ilgili aslında.
Evet.
Ve olup biteni çok anladığımı söyleyemem. Yaşa bakmaksızın 1. sınıftan 2. sınıfa ya da 2'den 3'e geçmiş bir çocuktan ne beklenirse kitabi olarak benden onun beklendiği bir durumun ortaya çıkardığı karışıklık var aslında. Aslında öğretmenler haksız değiller. Çünkü madem bu sınıfta okuyorsun, o sınıfın gereğini biliyor musun diye soruyorlar. O dönemdeki eksiğimiz sadece akademik bir eksik değil. O bölgedeki yaşayan insanların hayat sahnesindeki rolleri, eşyalar, arabalar, giysiler, çocukların birbirleriyle konuştuğu kelimelerin farklılığı, yiyecekler, içecekler bunların hepsi farklı. Bu farkı anlamaya çalışmak zaten bir sosyal uyum sürecini gerektiriyor ve bu anlamda da hem sosyal uyum, hem akademik uyum, hem de duygusal olarak hani bu konulara uyum sağlamak zor bir süreç küçük bir çocuk için. O karışıklığın bir hikayesi ve bana adını tahtaya yaz dediklerinde, hani yazamadığımda tabii ki öğretmen şaşırıyor ve bunu başka bir sınıfa gönderin diyor. Yani benim yeterince işim var anlamında herhalde. Oradan başka bir sınıfa gitmek.
Bu psikolojik olarak da tabii çok ağır bir travma diye düşünüyorum yani.
Elbette, elbette. Yani onu o zaman ne şekilde hissettim, ne yaptım bilmiyorum ama hatırladığım şey reddedilmenin oluşturduğu duygusal kilitlenme.
Evet. Tabii hepimizin küçükken hayalleri vardı. Belki kariyer hedeflerimiz vardı. Sizin hayatınızda hiç şöyle bir dönüm noktası oldu mu hayalleriniz açısından? Ya ben eğitim camiasında ilerleyeceğim, burada evet. yol alacağım veya farklı bir alanı mı planlıyordunuz?
Aslında benim hep şöyle bir hevesim vardı. Daha doğrusu kurduğum bir cümle vardı. Ben öylesine seveceğim bir işte çalışayım ki o işi yaparken bir de bana maaş versinler. Yani bu şu anlamdaydı. Ben eğitimle ilgili iş yapmaya başladığımda bunu hissettim. Ben zaten sevdiğim işi yapıyorum. Bir de maaş veriyorlar. Yani çok ilginç.
Evet vallahi süper.
Demiştim. Ve eğer sevdiğiniz işi yaparsanız hayatınız boyunca çalışmamış olursunuz der Confucius. Bu çerçevede geleceğe dönük adı konulmuş bir kariyer ya da bir makam, mevki vesaire değil de sadece yapılan işin sevilmesiyle ilgili bir ilkeden söz edebilirim kendi adıma. Ve eğitim de benim bu ilkesel duruşumun tam olarak temsili diyebilirim.
Peki şunu soracağım size. Sizi ekranlarda görüyoruz ki çok zor bir dönem atlatıyoruz şu anda. Pandemi, işte eğitim sistemindeki alışkanlıklarımız değişiyor. Aileler farklı bir sisteme ayak uydurmaya çalışıyorlar. Ama siz hep topluma sakin olalım ve bu süreci hep birlikte atlatacağız mesajı veriyorsunuz. Aslında evet. En başta sorduğum o sakinlik bilinçaltı kodlarımızdaki yerleşke. Peki siz neye sinirlenirsiniz?
Biz yani bir insana sinirlenmek değil de işin kendisini tartışırken duygusal olarak daha yüksek perdeden bazı tepkiler vermek elbette söz konusu olabilir. Biz eğer işle kişiliği ve kimliği ayırırsak, yani ben herhangi bir insanın kişiliğine, kimliğine bir şey söylemekten imtina ederim. Kesinlikle böyle bir şeyi aklımdan geçirmem ama işin kendisiyle ilgili doğru bildiğim neyse onu paylaşmaktan da çekinmem. Ama bu asla birinin hani kalbini kırmaya yol açmamalı. Hani birinin şahsiyetine yönelik olarak bir suçlama ya da bir zarar verme durumu söz konusu olmamalı şeklinde özetlenmeli. Aslında kendi kendime hani düşündüğümde çok nadir sinirlendiğimi biliyorum. Ve belki hatırlamakta bile zorlanacağım kadar
ya, çok güzel bir özellik.
Sinirleneceğimi düşünüyorum ama bu duyguların, düşüncelerin dışa yansımasıyla biraz ilgili. Yani ben hissiyatımı, düşüncelerimi paylaştığımda zaten hani bir şeyin birikmesini hani önlemiş olduğumu düşünüyorum ve o anda yaşaması ve ana saygı göstermek gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de o anda o işin halledilmesi ve geleceğe takım gereksiz birikimler oluşturmaması gerektiğinin farkındayım.
Dünyada çok hızlı bir dijital kullanım durumu söz konusu oldu. Artık Türkiye'de de çok hızlı bir tüketim var bu anlamda. Peki siz gün içerisinde işte araçla seyahat ederken veya makamda ya da evde mutlaka telefonla vakit geçiriyorsunuzdur.
Evet.
Çünkü artık hayatımızın bir parçası gibi oldu. Her ne kadar kontrollü bir şekilde bunu sürdürmeye çalışsak da hangi dijital mecraya kendinizi daha yakın hissediyorsunuz? Hangi sosyal mecraya? Mesela biz Ziya Selçuk için bir Twitter'cı diyebilir miyiz ya da evet. Instagram'cı diyebilir miyiz?
Şimdi tabii insanlar kendi isimlerinin önüne bir şey koymamalı diye düşünürüm. Yani benim işte diyelim ki doktor unvanım varsa akademik olarak hani bunu da koymamalıyım. Profesör unvanım varsa da koymamalıyım. İnsanlar her zaman daim olarak kendi ismiyle hani yetinmeli ve ben şucuyum ya da bucuyum denildiğinde neyi tamamladığımızın hikayesini anlatmak zorundayız o zaman. Yani ben her şeyin fazlasının zehir olduğunu düşünüyorum. Bu daha çok uyumak da zehir, daha çok dinlenmek de zehir, daha çok aşırı çalışmak da zehirlenmek. Dolayısıyla sosyal mecraların aşırı kullanımını da bir zehir olarak görüyorum kendi adıma. Sadece işin gereği olarak işlevselliğine başvuruyorum. Yoksa o mecra olmadan da hiçbir şekilde bir mecrada bulunmadan da yani hayatı idame ettirmek mümkün. Yani bir telefondan uzaklaşmanın oluşturduğu stresi ya da telefonu bulamamaktan kaynaklanan bir stresi yaşıyor olmanın aslında oturup düşünülmesi gereken bir mesele olduğunu.
Ya da şarjın azalmış olması.
Şarjın azalmış olmasını. Ama bu günümüzün de bir, günümüz insanının bir bazen nevrotikliğe varan kaygılarla gösteriminin olduğu bir durum.
Klişe gibi gözükse de aslında hayatımızın yine bir parçalarından bir tanesi bizi mutlu eden şeyler. Mesela ben sizinle ilgili en çok şunu merak ediyorum. Bir tarafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey'i düşünüyorum. Göreve geldiği günden bu yana aslında toplumun büyük bir bölümünün desteğini almış ve insanların ciddi bir beklentisi olan bir isim. Ama bir taraftan da hayatını idame ettirmesi gereken kendi ailesi, işte torunu, sosyal yaşantısı olan bir isim. Yani aslında iki farklı dünyanın bir noktada harmanlandığını görüyoruz. Sizin hobileriniz nelerdir? Mesela futbol izler misiniz? Hakeme tepki verir misiniz? Basketbol ya da voleybol oynar mısınız? Mesela evet. En son ne zaman araç kullandınız?
Hafta sonları ben kendi aracımla seyahat ediyorum. Kendim kullanıyorum. Dolayısıyla araç kullanma benim açımdan hani oradan başlarsak çok eski bir hikaye. Çünkü hani 10 yaşlarındayken araçlara olan ilgimin hani çok arttığını biliyorum. Babam minibüs şoförüydü ve dolayısıyla biz arabaların işte bakımı, temizliği, muavinliği vesaire gibi arabalara olan alakamızı orada başlattık diyebilirim. Daha sonra uzun yıllar işte minibüs şoförlüğü yapmak, taksi şoförlüğü yapmak durumunda bulundum. Oradan kaynaklı
hangi şehirdeydiniz o
Ankara'da.
Ankara'da. O zaman Ankara'nın sokaklarına bayağı hakimsinizdir yani.
Çok yani yeni kurulan mahalleler hariç yani eski Ankara'yı tabii sokak sokak bilirim.
Zaman zaman şoförünüze bilgi verir misiniz ya şu sokaktan daha kestirme olur falan?
Yok o yani o anlamda işine karışmaktan hoşlanmam. Yol uzasa bile hani karışmam. Çünkü herkesin yaptığı iş çok değerlidir. Ama bir fikir alışverişi olacaksa da tabii ki paylaşırım. Tabii ben uzun yıllar Voleybol Federasyonu'nda eğitim kurulu başkanlığı yaptım. Hani Satranç Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptım. Oralardan kalma bir takım deneyimlerim de var. Voleybol maçlarını izlemek, futbol maçlarının bazılarını izlemek, yani seçerek izlemek. Gerçi son zamanlarda çok izleyemiyorum. Hatta bazen büyük takımlardaki futbolcuların adını yeni duyuyorum. Ve bu tabii zaman ayırıp da takip etmemekle alakalı bir mesele. Ama netice olarak elbette özel hayat ve iş hayatı diye kesin bir ayrımı hani kafamızda tutmak durumunda da kalamıyoruz. Yani iş zaten her şeyi kapsıyor. Çünkü o kadar büyük bir sorumluluk ki bu. Yani insanların, çocukların, ailelerin gelecekleriyle ilgili, hayalleriyle ilgili çok büyük bir vebali içeren bir sorumluluk bu. Yani böyle bir görevdeyken gerçekten uyumanın zor olduğunu düşünüyorum. Yani her bir çocuğun gözündeki pırıltıdan mesul olmak büyük bir sorumluluk ve bunun duygusal olarak çok büyük bir yükü var. O yükü iş yaptıkça hafifletiyoruz, ortaya proje koydukça hafifletiyoruz ve mesela bu salgın döneminde uzaktan eğitim meselesinde ülkeleri izliyoruz. Yani neredeyse günlük olarak izliyoruz ülkeleri ve izlediğimizde hani şunu fark ediyorum, her bir ülke ne yapıyor? Biz neler yapıyoruz diye baktığımda fark ettiğim şey şu. Kanıta dayalı olarak ve bunu çok istiyorum. Yani başka ülkelerin neler yaptığını listelesinler ki biz listeledik. Hı-hı. Türkiye'nin de ne yaptığını listelesinler. Ve bunu karşılaştırsınlar. Bunu çok istiyorum. Ve bunu da sık sık dile getirmeye de çaba gösteriyorum. Bunu şundan dolayı önemsiyorum. Genel olarak eğitimde uzaktan eğitimle ilgili bir şey yapıldı ya da yapılmadı gibi bir tartışmadan ziyade veriye dayalı olarak, kanıta dayalı olarak 10 günün içerisinde 3 televizyon işte kuruldu. İşte 10.000. videosu çekildi. Dünyada EBA web sitesi birinci 17 milyar tıklanmayla vesaire gibi hep veriye dayalı tanımlamalar yapmaya çalışıyorum. 3 televizyon kanalı kurabilen, ilkokul, ortaokul için, lise için ayrı ayrı kanallar kurabilen, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için özel programlar, kuşaklar yapabilen, veli eğitimi, öğretmen eğitiminde 846 bin civarında öğretmenimize kişisel eğitim verebilme kapasitesi oluşturmuş. Sadece bu dönem için söylüyorum. Bütün bunları çok önemsiyoruz ve bunlarla yoğunlaştığımızda da daha önceki yıllarda serbestlik, rahatlık ki hele benim tamamen mesaim kendime özgüydü. Bir işim gücüm yok. Canı ne isterse yani neden hoşlanıyorsam, nerede ürettiğimi düşünüyorsam ben oradaydım. Ama şimdi çok yoğun bir tempo var. Çok üstün bir çabayı gerektiren bir görev var.
Ve tabii çok ağır da bir sorumluluk var aynı zamanda.
Çok ağır bir sorumluluk. Ve tarihe kalacak bir sorumluluk bu. Ama adım adım, gün gün, nefes nefes, hani ürettiğimiz içerikleri, yapıları gördükçe de ve başka ülkelerle karşılaştırınca, yani İngiltere ne yapmış, Portekiz ne yapmış, İtalya ne yapmış, Kanada ne yapmış diye listeliyoruz. Burada Türkiye'nin canlı ders sayısı, öğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitimde web ortamında bulunma saati sayısı, kurulan televizyon kanalları, içerikler, çocuklara dağıtılan işte bilgisayarlar vesaire. Bütün bunları düşündüğümde elbette eksiğimiz var. Bunu ilki olarak herkesten önce ben söylerim. Yani bizim şöyle şöyle sorunlarımız var, bizim ödevlerimiz var diye baştan ben söylerim. Yani hiçbir eksiğimiz yok, her şeyi dört dörtlük yapıyoruz demeyi prensip olarak çok tasdik etmiyorum. O yüzden de eksiklerimizi de söylüyoruz. Ama sadece şunu bekliyoruz. Ya Türkiye şu şu konularda ki uzaktan eğitimin temel parametreleridir. Bahsettiğim canlı ders, televizyon içerikleri vesaire. Bu konularda diğer ülkelere göre şöyle bir durumda. Bunun teslim edilmesinden başka hiçbir şey istemiyorum.
Bu da çok önemli. Umarım tez zamanda toplum olarak bu bilince ulaşırız diye düşünüyorum. Bu anlattıklarınız şüphesiz ki çok önemli ama bir de işin şu tarafı var. Öğretmenler açısından psikolojik durumu var. Siz tabii sahadan geldiğiniz için aslında öğretmenlerin psikolojisini en iyi anlayacak noktadasınız. Şu an öğretmenlerimizin psikolojisi ne durumda?
Tabii bunu fırsat buldukça aktarmaya çalışıyorum. Toplumla paylaşmaya çalışıyorum. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitime göre kat kat daha zordur, meşakkatlidir. Ve çok başka yeterlikler ister. Kaygı verici, yani yüksek bir tempo, bir mesaisi olmayan, yani gecede, gündüzde, hafta sonu da çalışmayı gerektiren bir süreç bu. Bunu toplumda sürekli paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü öğretmenler okulda olmadığı için öğretmenler çalışmıyor zannediliyor. Halbuki kat kat fazla çalışıyorlar. Evet. Ben bu süreçte 550 binin üzerinde öğretmenle Zoom'da görüşme fırsatı buldum.
Çok büyük bir rakam aslında, neredeyse yarısından tabii, fazlası diyebilir miyiz?
Çok büyük bir rakam tabii, çok büyük bir rakam. Ve hepsinin hanelerine konuk oldum, evlerine misafir oldum, çocuklarıyla sohbet ettim. Evlerinin içindeki odalarındaki kütüphanelerindeki kitaplarını gördüm. mutfaklarını gördüm. Orada arkadaşların evi nasıl okula dönüştürdüklerini ve nasıl bir özel gayretin içinde olduklarını o duygu derinliğiyle çok rahat hissedebiliyorum. Ve o yüzden de öğretmenlerimizin bu yorucu ortamda psikolojilerinin gerçekten yorgun olduğunun farkındayım. Yani motivasyonlarının tazelenmeye ihtiyacı olduğunu görüyorum. Öğretmenlerimizin takdir edilmeye, öğretmenlerimizin gösterdikleri çabalardan dolayı ciddi bir teşekkürü hak ettiklerini düşünüyorum. O yüzden de her fırsatta şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz de ürettikçe seviniyorlar. Yani bir çocuğa ulaştıklarında, bir köy evine gidip de o çocuğa ödevlerini teslim ettiklerinde ya da destek olduklarında inanılmaz mutlu oluyorlar.
Evet.
Ve çocuklara eriştikçe, ulaştıkça ki çok çok büyük bir kesimine zaten ulaşıyoruz. Yani bizim televizyonlar kurmamızın temel sebebi her eve erişebilmek içindi. Yani her bir çocuğumuz kendi dersleriyle ilgili her şeyi televizyonda bulabilir. Ve televizyona ulaşmak zor değil. Eğer kardeşle ilgili bir sorun da varsa ki bazen bir çocuk bir program izlerken kardeşi izleyemiyor. O programları üçer kere tekrar ediyoruz. Tekrar tekrar izlesinler. Olmadı TRT izleden izlesinler. Olmadı EBA'dan tekrar izlesinler. Olmadı EBA destek merkezinden izlesinler. Yani o kadar çok fırsat sunmaya çalışıyoruz ki cumartesi pazar özel kanallar kurduk. Yine çalışıyoruz. Sınav gruplarına yönelik olarak konu anlatımları, içerikler, sorular vesaire çözümler konusunda devam ediyoruz. Tabii bu şunu getiriyor. Biz öğretmenlerimiz için ne kadar altyapı hazırlarsak, ne kadar destek olursak onlar için de çaresiz değiliz, beraberiz. Milli Eğitim bizim arkamızda, ekip olarak beraber çalışıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Şimdi biz bu kadar projeyi ortaya koyup 40-50 binlerden başlayan ve 3 milyona sayısı çıkan canlı dersin altyapısını kurduğumuzda elbette öğretmenimiz hazır bir şey bulsun diye yapıyoruz bunu. Evet. Yani onu yalnız bırakmamak için, siz yalnız değilsiniz, beraberiz, birlikte bir şey yapıyoruz. Hissiyatını güçlendirmek için bunları önemsiyoruz ve öğretmenlerimizin motivasyonunu artırmaya, duygusal olarak kendilerini daha iyi hissettirmeleri için sosyal medyadan destek vermeye çalışıyoruz. Kaynak desteği vermeye çalışıyoruz. Aslında sadece kendimiz oluyoruz. Sadece ne hissediyorsak onu söylüyoruz. Ve öğretmen bunu, emin olun, anlıyor. Yani... Evet. Bizim onlarla konuşurken daha çok zihinsel olarak veya düşünsel olarak değil de kalbimizden konuştuğumuzun farkındalar. Bu mesele, yani kalpten konuşma meselesi, onlarla beraber oluşumuzun güzel bir hikayesini de oluşturuyor. Ve ben kılcal damarlarda çalışan öğretmenlerimizin her birinin nokta kadar çabasını çok kutsal buluyorum.
Ben sizin sosyal medya iletişiminizi çok önemsiyorum. Aslında siz orada biraz da alışılmışın dışında bir iletişim yöntemi tercih ettiniz bence. Bu çok önemli. Birlikte mücadele veriyoruzu gösteriyorsunuz diye düşünüyorum. Orada zaman zaman Zoom üzerinden öğretmen arkadaşlarımıza yaptığınız görüşmeleri paylaşıyor olmanız ya da sizinle ilgili işte gelen mektuplar veya işte geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşmıştınız galiba. Bir öğrenci arkadaşımız evet. bir resim yapmış. Bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman bakar mısınız sosyal medyadan, Twitter'dan öğretmen arkadaşlarımızla ilgili neler yazılıyor, neler çiziliyor, onlar bana neler gönderiyorlar falan diye. Takip eder misiniz yani?
Şimdi tabii ki gelen mektuplar, hani on binlerce
evet.
Mektup var, kitap var, yayın var, proje var. Bunların büyük bir çoğunluğuna zaten kişisel olarak bakıyorum. Bunun ötesinde her ili fiziksel olarak gidip ziyaret etme noktasında çok büyük mesafe aldım salgından önce. Zoom'la görüşmediğim il yok. Bazı illerle birkaç kere görüştük. Coğrafya branşı öğretmenleriyle, Türkçe branşı öğretmenleriyle, matematik branşı öğretmenleriyle, yani Türkiye Zümresi diye bir çatı altında branş olarak da ayrıca görüşüyorum. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın anneleriyle, velileriyle. Evet. Burada bunları yapmamızın temel sebebi şu. Biz bakanlıkta oturup masa başında şunlara karar verdik meselesi değil bu. Öğretmenle sohbet ettikten sonra yaptığımız işin ne olduğunu, neye ihtiyacımız olduğunu, bu işleri doğru yapıp yapmadığımızı, sahada çalışan, mutfakta çalışan öğretmenlerin ihtiyaçları ne olduğunu anlamaya çalışma çabası bu. Ve onları anladığımızda, sahayı gördüğümüzde birebir on binlerce öğretmenin, yüz binlerce öğretmenin hani Ziya Hoca'yla yüz yüze görüşebilmesi ve soru sorması, sohbet etmesi ayrı bir değer diye düşünüyorum. Buna niye bu kadar binlerce saat vakit ayırıyoruz? Çünkü işin özü bu, çekirdek bu, tohum bu aslında. O yüzden bunu yapıyoruz. Ve bu yüzden de öğretmenlerimizle olan hani iletişimimiz bir meslektaş dayanışması. Yoksa bana durup dururken hani Ziya Hoca demiyorlar. Yani o hani Sayın Bakan dediklerinde çok nadiren duyuyorum bu ifadeyi. Ama %99'unda Ziya Hocam, Ziya Öğretmenim nasılsın veya bir şey soracaktım diye başlıyorlar cümlelere.
Aslında Sayın Bakanım bu biraz da şöyle bir şey bence. Türkiye'de çok ciddi bir Mahmut Hoca aidiyeti var. Hababam sınıfından o hem öğrencilerin duygusal yanlarını paylaşması, hem haylazlıklarıyla ilgili onları doğru bir şekilde teşvik etmesi, doğru yöne yönlendirmesi. Siz tabii Milli Eğitim Bakanlığı görevine geldikten sonra ve o süreçte de hem sosyal medya iletişiminiz, hem medya iletişiminiz, hem işte bizler gibi basın mensupları olan ilişkileriniz aslında biraz sizi bence o aidiyete doğru insanların maneviyatında bir merkeze mi oturttu acaba? Gerçekten eğitimle ilgili buradaki bayrağı daha ileri bir noktaya taşınmak için çaba sarf ettiğini görüyorlar bence. Bu birçok insan başarılı olarak görüyordur, birçok insan başarısız olarak görüyordur. Bu tabii herkesin kendi tercihi ama sonuç olarak en azından niyetinizin bu noktada olduğunu hissediyorlardır diye düşünüyorum yani.
Yani bunu ben de hissediyorum. Çünkü eğer bir kasıt yoksa ve başka ihtiyaçlardan kaynaklanan bir muhalefet yoksa, işin teslim edildiğinin farkındayım. İnsanlarla yüz yüze karşılaştığımda görüyorum bunu. Burada önemli olan şey şu. Yani yapılan işlerden şunlar gerçekten işe yarayan ve güzel çabalar. Hani şuralarda da sorunlar var. Yani beklentimiz bu sadece. Yoksa her şey kötü denildiğinde ben onun rasyonel olmadığının farkındayım. Yani orada bir kasıt olduğunun farkındayım. Evet. Her şey mükemmel denildiğinde de bunun doğru olmadığının farkındayım. Biz iyiler ve eksikler hanesini birlikte görüp ödevimizi dikkate almak zorunda olan insanlarız.
Aslında tam bence burada sizin bu söylediğiniz söz şöyle bir ifadeye evriliyor. En acı gerçek en tatlı yalandan iyidir. Yani gerçeklerimizi de göreceğiz. Eksik yanlarımızı da göreceğiz. Ona göre devam edeceğiz.
Elbette. Şimdi benim tabii bir bilim insanı kimliğim var. Çok eskiden işte gelen. Bir taraftan on binlerce öğretmenle çalışmam söz konusu bakanlıktan önce.
Yani ve binlerce öğrenciniz var.
Tabii binlerce öğrencimiz var. Doktor öğrencimiz var. Şu anda profesör olmuş bazıları öğrencilerimizin.
Biz geçen sizin öğrencilerinizden biriyle kulağınızı çınlattık. Zeynep Yıldız.
Evet.
Hatta o galiba bir koroda kızınızla birlikte görev yapıyorlarmış. Size de bir fotoğrafını göstermiş galiba hocam işte eskiden bir hatıra diye.
Evet.
Bence bunlar çok kıymetli olaylar diye düşünüyorum yani.
Şimdi bir bilim insanının ötesinde bir Ziya Hocalık var. Bir taraftan bakanlık var. Milli Eğitim Bakanlığı öyle bir yer ki toplumun ortak paydasına saygı göstermeyi gerektiren bir yer. Yani bir uzlaşma, bir mutabakat sahası oluşmazsa milletleşme süreci devreye girmiyor. Ve o zaman ayrılıklar, gayrılıklar ortaya çıkıyor. Ayırmadan, kayırmadan bu ülkenin bayrağı hürmeti olan, İstiklal Marşı'na saygısı olan her evladını kendi çocuğumuz gibi görmek, hanemizde kayıtlı görmek bakışı çok önemli burada. O yüzden de bizim ülke için, bu ülkenin çocukları için çalıştığımızı farkındalar bence ve çok büyük eksiklikleri ortaya koymak isteyen veya gösteren, söyleyen insanlara da nezaketle açıklıyoruz. Bakın şöyle şöyle şeyler var. Yani sanırım biz ulaştıramadık size, biz iletişimi eksik bıraktık deyip bunları ulaştırıyoruz veya açıklamaya da çalışıyoruz. Bunu bir görev sorumluluğu olarak da alıyoruz. İnsani bir sorumluluk olarak da alıyoruz.
Bütün bunlar yaşanırken torununuzla diyaloğunuz nasıl? Şüphesiz yani, ki sizi en çok mutlu eden şeylerden biridir diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Yani çok az görebiliyorum. Çünkü bizim mesaimizin bir saati yok.
Evet.
Ve işte çok geç vakit eve gittiğimde beraber çalıştığım işte arkadaşların orada arabayla beni bırakırken istirahatler demeleri bana çok şey geliyor. İlginç geliyor. Ya istirahat edeceğimi düşünüyorlar. Ondan sonra ev ödevimizi işte yapmaya başlamak gece yarısından sonra söz konusu oluyor. Ve tabii o çok özel anlar, hani torunlu olan anlar çok özel anlar. Hayatın kendisine, başlangıç noktasına ve özüne yaklaşmak için çok güzel bir araç, çok güzel bir şey, vesile daha doğrusu.
Siz aslında kamuda bir olayı kırdınız ve bir hayvanı sahiplendiniz, bir köpeği sahiplendiniz. Pergel'di galiba
evet,
adı.
Evet.
Şimdi Pergel tabii bütün Türkiye tanıyor. Türkiye'nin bir anda en popüler köpeği oldu yani.
Evet.
Nasıl onunla hala o tabii, bakanlığın bahçesinde galiba?
Hala bakanlıkta ve beni görür görmez sağ ayağını havaya kaldırıyor ve sallamaya başlıyor. Sonra ve inanılmaz bir şekilde bir yakınlık gösteriyor. Çünkü aynı yakınlığı ben de ona gösteriyorum. Ve hemen her gün görüşüyoruz. Ve işte bazen besleme fırsatım oluyor. Tabii oradaki mesele şu. Bizim sadece kitap, defter, kalem meselesi olmadığını eğitimin. Bizim sadece kazanımları vermekle iştigal eden bir kurum olmadığımızı okul olarak hissettirmek ve hayatı bütün cepheleriyle önemsediğimizi ortaya koymak. Ve eğer bir çocuk mütekamil olarak hani gelişecekse, bütün yönleriyle gelişecekse, o zaman onun duygu gelişiminin, düşünce gelişiminden bile daha önemli olduğunu, şahsiyetinin oluşumunun kitaplardaki bilgilerden, müfredat içeriklerinden çok daha değerli olduğunu hissettirmemiz lazım. Ve ben bunu yapıyorsam, bunu yaptıktan sonra 20 binden fazla okulda hayvan beslenmeye başlandı.
Evet.
Ve bu çok özel bir şey, çok güzel bir şey bu.
Hatta bence Sayın Bakan, müsaadenizle okulların dışında aileler de bu konulara biraz daha farklı bakmaya başladılar. Bazı sitelerde bazı vatandaşlarımız, ki onların da belki haklı yanları olabilir, onların da düşüncelerine şimdi saygısızlık yapmayalım ama böyle hayvan beslenmesine biraz karşı duranlar vardı.
Evet.
Benim mesela şahit olduğum konular var. Sizin Pergel olayı sonrasında biraz daha böyle uzlaştırıcı ve iletişime açık oldular. Bence bu çok kıymetli bir şey yani.
Burada hayvanlara bakış açımız, bitkilere bakış açımız vesaire. Aslında tabiattaki her varlığın yaratılışının hikmetinden hareketle Pergel'den ne öğrenebilirim? Bu gözle baktığımızda meseleye aslında ne kadar muhtaç olduğumuz da ortaya çıkıyor. İhtiyaç duyduğumuz da ortaya
evet,
çıkıyor. Yani bu sadece bir hayvanı beslemek meselesi değil. Tabiatta bir varoluş hissiyatının nasıl hayata geçirileceğiyle ilgili bir mesele bu. O yüzden de Pergel'in bir şekilde oyun oynama tarzı mesela çok kendine özgü bir şey. Çok ilginç bir oyun oynama tarzı var. Ve 2 metre kadar işte yaklaşıp sonra bir esneme hareketi yapıp arkasından son hızla kaçıyor ve beni kovala diye bekliyor. Sonra arkasından gittiğimde koşmasını durduruyor. Tekrar geliyor ve 2 metre kadar yaklaşıyor ve yandan geçmeye başlıyor bu sefer. Tekrar dolanıyor. Onun aslında bir kişiliğinin olduğunu, onun aslında bu hayata bir mesajının olduğunu ve bizim için bir fırsat olduğunu hissettiriyor. Yani benim beşerlikten insanlığa doğru giden yolculuğum için aslında bir fırsat olduğunu hissettiriyor bize.
Evet.
Yani biz kendimizi iyileştirmek için hani onlarla olan irtibatımızı güçlendirmeliyiz.
Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu bölümü artık noktalayacağız. Sizi de çok yormamak adına. Ziya Selçuk ne dinler ve ne izler?
Ya aslında çok temelde yani çocukluktan itibaren halk müziği bizim kulağımızda var olan müzik bu. Bunun çok kaliteli olarak ortaya konulduğu formlar gerçekten bu medeniyetin ürettiği, bu medeniyetin ortaya koyduğu şah eserler var. Bunları tekrar tekrar yüzlerce kez dinlemek tabii ki benim de içinde bulunduğum bir durum. Ama müziğin evrenselliğini bir taraftan işte düşündüğümde, diyelim ki işte Billie Holiday'den bir parça dinlediğimde ya da bir Amerikan folkundan ya da bir Afrika'daki, Senegal'deki bir topluluğun çalışmasını dinlediğimde bunların hepsinin ayrı bir lezzeti olduğunu fark ediyorum ve Kafkaslardaki bir takım akımları, ki yeni gençler arasında çok ilginç akımlar var Kafkaslarda. Oradan bazı işte parçalar dinlediğimde bunların hepsi benim için lezzetli şeyler. Yani sadece şunu dinlerim biçiminde bir şeyim yok. Kendi içimde kısıtım yok. Daha genel bir yelpazeden söz edebiliriz.
Yani kaliteli olan içerikleri evet, tüketirim diyorsunuz.
Tabii. Yani o tüketirim demiyorum.
Tamam, özür dilerim.
Tüketirim ifadesi bir zulmü barındırıyor içinde.
Tamam, o zaman tüketme ifadesini kullanmıyoruz arkadaşlar.
Peki.
Peki ne izlersiniz?
Şimdi aslında izlediğim şeyler yani genelde ünlü yönetmenlerin özel eserlerini izlemeyi severim. Tabii bu arada hani uykusuzluktan dolayı geceleri bazen işte bazı belgeseller, ne bileyim işte Our Planets gibi ya da bazı diziler mesela House of Cards gibi benzer bir takım şeyler, çalışmalar.
Bitirdiniz mi House of Cards?
Yani böyle bitirdiğimi söyleyemem. Yani, parça
vakit
parça.
Buldukça
vakit
diyelim.
Vakit buldukça oluyor. Ya da Breaking Bad gibi bazı diziler var. Ama tamamını izlemekle ilgili bir devamlılık sergileyemiyorum.
Homeland'i izleme şansını buldum acaba hiç?
Yok, izlemedim.
Tavsiye ederim size, bilmiyorum. Vaktiniz olursa.
Ona da bakayım vakit olursa.
Çünkü söylediğiniz yapımlar biraz aslında ortak, yani şu anki gençlerle çok ortak noktalar diye düşünüyorum yani.
Şimdi tabii şeyle okuma çok önemli. Geçmişten beri okuma konusunda özel bir hassasiyetim var ve ciddi bir kütüphanem var. Bu sıralarda ne okuyorum diye hatırlamaya çalışayım. Biraz anılarla da ilgileniyorum. Yani kitap olarak ne bileyim Hüseyin Kazım Kadri'nin hatıraları ya da Koçu Bey Risalesi ya da Carl Gustav Jung'un anıları. Ya da bu sıralar tabii salgınla ilgili makaleleri çok izliyorum. Yani okul çağı çocuklarında salgının etkileriyle ilgili tıbbi makaleleri, şeyleri izliyorum. Onları okumaya çalışıyorum. Ama şey olarak hani bir taraftan yazmaya çalışıyorum. Yani işte veliler için bazı içerikler, çocuklar için bazı içerikler yazmaya çalışıyorum. Ama bizim için artık kitap okumak vesaire o eski seyrinde ve tadında olmuyor. Çünkü gerçekten çok kopuyor ve bu kopuklukla da o eski tadını hani almakta zorlanıyorum.
Çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.